Anna Karenina. Tolstoy.
Ayrım 5.
Neden? Hayır, hiçbir şeyim yok, dedi Kitty soğuk bir tavırla. Sonra hemen ekledi. Mademoiselle Nino'yu henüz görmediniz mi? Henüz görmedim. Gidip onu bulalım. Sizi öyle sever ki. Bu da ne demek? Onun canını sıktım. Tanrım sen bana acı, diye düşündü Levin. Bir sıraya oturmuş olan ak saçlı yaşlı Fransız dadıya doğru kaydılar. Yaşlı kadın takma dişlerini ortaya çıkaran bir gülümsemeyle Levin'i eski bir dost gibi karşıladı. Bakışlarıyla Kitty'yi göstererek işte böyle büyüyor ve yaşlanıyoruz, dedi. Tiny Bear kocaman oldu. Tiny Bear ayı yavrusu. Çevirenin notu, diye sürdürdü yaşlı kadın gülerek. Levin'in İngiliz masallarındaki üç ayı yavrusu diye adlandırdığı üç kız kardeşle ilgili şakasını anımsatıyordu. Bunu söylediğinizi anımsıyor musunuz? Levin hiç anımsamıyordu bunu ama yaşlı dadı bu şakadan hoşlanır ve 10 yıldır bununla avunurdu. Peki peki, gidip kayın. Kitimiz ustalaşmaya başladı değil mi? Levin Kitty'ye doğru gitti. Genç kızın yüzünde ciddilik yoktu artık. Gözleri yine her zamanki tatlılığına, açıklığına kavuşmuştu. Ama Levin bu tatlılıkta özel bir farklılık, istekli bir dinginlik sezdi. Buna da üzüldü. Yaşlı dadısından, özgünlüklerinden söz ederken bir yandan da Levin'in yaşamı konusunda sorguya çekiyordu Kitty. Kışın köyde canınız sıkılmıyor mu? Hayır, sıkılmıyorum. Çok işim oluyor. Onun bu sakin tavrı Levin'i çok şaşırtıyordu. Kış başında olduğu gibi onu kırmaya gücünün olmadığını seziyordu. Uzun süre mi kalacaksınız? Levin hiç düşünmeden karşılık verdi. Bilmiyorum. Bu sakin ve dostça sesin etkisine kapılırsa hiçbir şeye karar veremeden çekip gideceğini hissediyordu. Bu yüzden de tepki göstermeye karar verdi. Neden bilmiyorsunuz? Diye sordu Kitty. Hayır, bilmiyorum. Size bağlı bu, dedi. Ama hemen söylediklerinden ürktü. Kitty gerçekten duymuyor muydu, yoksa duymamış gibi mi yapıyordu? Bir buz çıkıntısına çarpıyormuş gibi yaptı. İki kez ayağını vurdu ve kayarak hemen yanından uzaklaştı. Mademoiselle Nino'na doğru kaydı. Ona bir şey söyledi. Bayanların patenlerini bıraktıkları kulübeye doğru gitti. Tanrım ne yaptım ben? Tanrım, ulu tanrım, bana yardım et, yol göster, diye yakarıyordu Levin. Aynı zamanda sert hareketler yapmak istiyordu. Olanca hızıyla ileri atıldı. Buz üzerinde öfkeyle eğriler çizmeye başladı. O sırada yeni kayakçıların en güçlüsü olan genç bir adam ayaklarında patenleri, ağzında sigarasıyla, basamakları patenleriyle atlayarak kahveden çıktı, aşağı indi, sonra ellerinin durumunu bile bozmadan buz üzerine atıldı. Vay canına, bu da yeni bir numara, dedi Levin kendi kendine. Genç adama öykünmek için hemen kahveye koştu. Canınızı yakmayın, alışkanlık gerek, diye bağırdı ona Nikolay Şerbatski. Levin basamaklı sekiye çıktı, kollarıyla dengesini sağlayarak abartılı bir hareketle inmeye başladı. Son basamaklarda ayağa kaydı ama parmaklarının ucuyla buza hafifçe dokundu, sert bir hareketle doğrularak güldü, kaymayı sürdürdü. Mademoiselle Linon'la kulübeden çıkmakta olan Kitty, ne yürekli adam, diye düşündü. Levin'e bir kız kardeşin sevdiği erkek kardeşine baktığı gibi tatlı ve okşayıcı bir gülümsemeyle bakıyordu. Acaba suçlu muyum, kötü bir şey mi yaptım? Buna cilve denir. Sevdiğim insanın o olmadığını biliyorum ama yine onun yanında kendimi çok neşeli hissediyorum. Öyle yürekli ki, ama neden acaba böyle söyledi, diye soruyordu kendi kendine. Kitty merdivenlerde karşılaştığı annesiyle çıkarken görünce yüzü az önce yaptığı hareketlerle kızarmış olan Levin durarak düşündü. Patenlerini çıkardı, bahçeden çıkarlarken anneyle kıza yetişti. Size rastladığıma çok sevindim, dedi prenses. Yine perşembeleri kabul ediyoruz konuklarımızı. Demek bugün. Sizi de görmekten çok mutlu oluruz, dedi prenses soğuk bir tavırla. Bu soğuk tavır Kitty'yi üzdü. Soğuk izlenimi unutturmak isteğine karşı koyamayarak başını Levin'e çevirdi, gülümseyerek hoşça kalın, dedi. O sırada Stepan Arkadyevich bahçeye giriyordu. Şapkası yana yatıktı. Gözleri parlıyordu. Zafer kazanmış gibiydi. Kayınvalidesinin yanına gelince sıkıntılı bir yüzle ve suçlu biri gibi Dolly'nin sağlığıyla ilgili bir soruyu yanıtladı. Prensesle alçak sesle, üzgün bir sesle konuştu. Konuşması bitince göğsünü şişirip Levin'in koluna girdi. Haydi bakalım gidelim, dedi. Hep seni düşündüm. Geldiğine çok memnunum. Levin'in gözlerine ciddi bir tavırla baktı. Gidelim gidelim, dedi Levin sevinerek. Kendisine hoşça kal diyen sesin kulağında çınladığını, o sırada gülümseyişini gördüğünü sanıyordu. İngiltere'ye mi, Ermitaj'a mı? Benim için fark etmez. Öyleyse İngiltere Oteli'ne gidelim, dedi Stepan Arkadyevich. Bu oteli seçmesinin nedeni, oraya Ermitaj'dan daha çok borç olduğu için, bu yüzden de oraya gitmek zorunda kaldığını sandığı için. Arabam var mı? Çok iyi, çünkü ben arabamı yolladım. Yol boyunca iki dost sustu. Levin, Kitty'nin yüzündeki anlam değişikliğinin nedenini düşünüyordu. Kimi zaman bu değişikliği bir umut olarak, kimi zaman da delilik olarak yorumluyordu. Yine de kendisini bu gülümsemeden ve bu hoşça kal demeden önceki durumundan daha farklı biri olarak görmekteydi. Stepan Arkadyevich yol boyunca yemek listesi hazırlıyordu. Kalkan balığı sever misin, diye sordu Levin'e lokantaya yaklaşırken. Ne dedin, kalkan balığı mı, diye sordu Levin. Ha, çok severim. 10. Levin, Oblonski ile lokantaya giderken Stepan Arkadievich'in yüzünden ve bütün kişiliğinden yayılan özel anlamı, dışa vurulmamış bir tür pırıltıyı fark etmekten kendini alamadı. Oblonski şapkasını, pardesüsünü çıkardı, yemek salonuna geçti, koltuklarının altında peçeteleriyle yaklaşan fraklı Tatar garsonlara buyruklar verdi. Her yerde olduğu gibi burada da kendisini sevinçle karşılayan tanıdıklarını sağda solda selamlayarak büfeye yaklaştı. Küçük bir kadeh içki aldı, biraz balık yedi, tezgahtaki boyalı, takma dişli Fransız matmazeline bir şeyler söyledi. Saçlarını bir bantla bağlamış olan kız içtenlikle gülüyordu. Takma saçlı, pudralı, parfümlü bir kız Levin'in hiç hoşuna gitmemişti. İçkisini bıraktı, pis bir yerden kaçarmışçasına uzaklaştı. Bütün ruhu Kitty'nin anısıyla doluydu, gözleri mutluluk ve zafer pırıltılarıyla parlıyordu. Ak saçlı yaşlı bir Tatar pek yapışkan bir tavırla ''Buradan ekselans lütfen, burada sizi rahatsız edemezler ekselansları'' diyordu. Adamın böğürleri öyle genişti ki ceketinin yırtmacı abartılı bir biçimde ikiye ayrılmıştı. Tatar, Stepan Arkadievich'e karşı saygısını göstermek için evine ''Lütfen ekselans'' diye gönlünü aldı. Üstü örtülü yuvarlak bir masanın üzerine beyaz bir örtü yaydı hemen. Masanın üstünde duvara tutturulmuş bronz bir aplik vardı. Kadife kaplı iskemleleri yaklaştırdı. Koltuğunda peçetesi, elinde yemek listesiyle yemek ısmarlanmasını beklemek üzere Stepan Arkadievich'in önünde durdu. Ekselans, isterseniz özel oda az sonra boşalacak. Şu anda bir bayanla Prens Galitsin var içeride. Taze istiridyelerimiz var. Ya, istiridye demek. Stepan Arkadievich düşünceli bir tavır aldı. Parmağını yemek listesinin üstüne koyarak "Yemeğimizde bir değişiklik yapmamız gerekmez mi Levin?" dedi. Yüzünde ciddi bir kararsızlık vardı. İstiridyeler iyi mi? Dikkat edin. Flansburg'dan geliyor ekselans, Ostend'de bulunmaz. Flansburg'dan demek, çok iyi ama taze mi acaba? Daha dün geldi. Peki tamam, istiridyeden başlayalım yemeği. Daha sonra listemizi tamamen değiştiririz, olmaz mı? Bana göre hava hoş, bence en iyisi bulgur çorbasıdır ama bunlar burada bulunmaz. Tatar bir hizmetçinin bir çocuğa eğildiği gibi eğildi Levin'e doğru. Rus tarzı bulgur çorbası mı istiyorsunuz dedi. Hayır, şaka bir yana senin seçtiğin şey benim için de iyidir. Çok paten yaptım, karnım acıktı. Daha sonra Oblonski'nin yüzündeki anlamı görerek ekledi. Senin seçtiğini beğenmediğimi sanma sakın. Severek yerim. Elbette yaşamın zevklerinden biridir diye boşuna söylememişler, dedi Stepan Arkadievich. Neyse dostum, bana iki düzine istiridye getir. Yo, yetmez bu kadarı. Üç olsun. Bir de sebze çorbası. Bahar sebzelerinden mi, dedi Tatar. Ama Stepan Arkadievich yemeklerin adlarını Fransızca söyleyerek onu zevklendirmek istemiyordu. Sebzeli demekle ne söylemek istediğimi iyi anlıyorsun. Daha sonra koyu salçalı kalkan balığı, sonra kızartma et ama tam kıvamında olsun. Daha sonra pirinç ve konserveler. Yemek adlarını Fransız listesine göre söylemek istemeyen Stepan Arkadievich'in garipliğini bilen Tatar, karta göre yemek adlarını zevkle yineledi. Bahar çorbası, meomarheis salçalı kalkan, estragon pirinç Makedonya usulü sebzeler. Sonra zemberekle hareket ediyormuş gibi yemek listesini kabının içine koydu. Ardından başka bir listeyi, şarap listesini çıkarıp Stepan Arkadievich'e uzattı. Ne içeceğiz? Sen ne istersen ama az olsun. Örneğin şampanya dedi Levin. Nasıl, başlamak için mi? Ama neden olmasın ki? Beyaz şarap sever misin? Beyaz şarap mı? Diye araya girdi Tatar. Tamam, beyaz şarabı istiridyelerle ver. Daha sonra bakarız. Peki, yemek için hangi şaraptan istiyorsunuz? Bize geceler getir. Hayır, klasik şablisi olsun, daha iyidir. Peki, size peynirinizden getireyim mi? Evet, parmesan peyniri. Belki sen başkasını istersin dedi Levin. Hayır, nasıl istersen öyle yap dedi Levin, kendini tutamayıp gülümseyerek. Ceketinin yırtmacı uçacak gibi görünen Tatar bir dakika sonra bir eliyle sedefli kabukları içindeki istiridyeleri ötekiyle bir şişe taşıyarak koştu. Stepan Arkadievich kolalı peçetesini vuruşturdu, bir ucunu yeleğine geçirdi, sol elini masaya dayayıp sakin sakin yemeğini yemeye başladı. Fena değil dedi, gümüş çatalıyla istiridyeleri açarak birbiri ardına yutuyordu. Nemli ve parlak gözlerle kim zaman dostuna kim zaman da Tatar'a bakarak fena değilmiş diye ineledi. Levin beyaz ekmekle peyniri yeğlemesine karşın istiridyeleri yiyor ama Oblonski'ye hayran kalmaktan bir türlü kendini alamıyordu. Beyaz kravatını düzeltirken kapağını açıp şarabı ince kristal bardaklara boşaltan Tatar da Stepan Arkadievich'e mutlu bir gülümsemeyle bakıyordu. Stepan Arkadievich kadehini boşaltırken demek istiridyeyi sevmiyorsun dedi, yoksa bir şeye mi üzülüyorsun? Levin'in neşeli olmasını isterdi. Aslında Levin üzgün değildi ama canı sıkılıyordu. Ruhunu dolduran duygu, bu gidip gelmeler, gürültü, bu beyaz bronz aplikler, aynalar, ışıklar, soluğunu kesen bütün bu ortamda, kadınlarla yemek yenen özel odaları pek uzakta olmayan bu lokantada kendini rahatsız hissediyordu. Ruhunu tamamen dolduran duygunun saflığını lekelemekten çekiniyordu burada. Benim mi? Evet, üzüntülerim var. Ayrıca kendimi rahatsız hissediyorum dedi. Taşralı alışkanlıklarımla bütün bunların bana ne denli garip geldiğini düşünemezsin. Senin yanında gördüğüm o bayın tırnakları gibi aynı. Stepan Arkadyevich gülerek, evet, şu zavallı Girinevich'in tırnaklarının senin çok ilgini çektiğinin farkındayım, dedi. Elimde değil, diye açıkladı Levin. Kendini benim yerime koymaya çalış. Olaylara köyde yaşamaya alışmış benim gibi birinin gözüyle bak. Orada biz ellerimizi işe yarar durumda tutmaya çalışırız. Tırnaklarımızı keser, kollarımızı sıvarız. Buradaysa erkekler özellikle tırnak uzatıyorlar. Özellikle de ellerini kullanmasınlar diye kol düğmeleri yerine bileklerine fincan tabakları takıyorlar. Stepan Arkadyevich neşeli neşeli güldü. Peki ne istiyorsun sen? Bu da onların kaba bir işe girişmek zorunda kalmadıklarını kanıtlar. Onların kafaları çalışır yalnız. Belki, ama bu bana garip geliyor. Aynı şekilde köyde oturanlar işlerin bir an önce yeniden başlamak için olabildiğince çabuk yemeye çalışırlar. Oysa biz karnımızı doyurmadan elimizden geldiğince masada uzun süre kalmaya çabalıyoruz. İstiridyeyi de bu yüzden yemiyor muyuz? Elbette, ama uygarlığın amacı da bu zaten. Her şeyi zevke dönüştürmek. Neyse, uygarlığın amacı buysa bir vahşi olmayı yeğlerim. Zaten öyle değil misin? Siz hepiniz, bütün Levinler vahşisiniz. Levin içini çekti. Kardeşi Nikolay'ı anımsadı. Bu tür utanç ve sıkıntı hissetti. Kaşlarını çattı. Ama Oblonski, Levin'in düşüncelerinin akışını değiştiren başka bir konuya geçti hemen. Stepan önündeki boş kabukları itip parlak ve ilgili bir bakışla peyniri önüne çekerken, "Peki bize, yani Şerbatskilere hala gelecek misin?" diye sordu. "Evet, kesinlikle geleceğim," dedi Levin. "Prenses beni pek istekli çağırmasa bile." Ne düşünce, ne saçmalık. Ama onun davranış biçimi böyledir. Neyse dostum, bize çorba ver. Bu soylu kadının davranış biçimi böyledir, diye yineledi Stepan. Ben de geleceğim. Ama daha önce şan provası için Kontes Bonin'in evine gitmek zorundayım. Vahşi biri olmadığını savunuyorsun ama Moskova'dan hemen yokuluvermeni nasıl açıklarsın? Şerbatskiler durmadan senin nerede olduğunu sordular bana. Sanki ben biliyorum da aslında bildiğim tek şey senin her zaman başkalarından farklı davrandığındır. Levin ağır ve heyecanlı bir sesle, evet haklısın, dedi. Ben vahşinin biriyim ama vahşiliğim yüzünden gitmiş değilim. Tam tersine onun için döndüm bir. Şimdi geldim artık. Stepan Arkadyevich Levin'in gözlerinin içine bakarak sözünü kesti. Çok şanslısın, dedi. Neden? Cins atlar markalarından, aşıklarsa bakışlarından anlaşılır, diye yüksek sesle bir dize okudu Stepan Arkadyevich. Senin için her şey gelecektedir. Peki ya senin için? Senin için yalnızca geçmiş mi var? Hayır, henüz değil ama senin geleceğin benimse şu anım var ve bu anda pek parlak değil. Ne demek istiyorsun? Öyle, bu an pek ağım şahım sayılmaz. Kendimden söz etmek istemiyorum ben. Hem sonra sana her şeyi açıklayamam, dedi Stepan Arkadyevich. O halde neden Moskova'ya geldin? Hey, gel sofrayı kaldır, diye bağırdı Tatar'a. Bunu anlarsın, dedi Levin, Stepan'ın derin ve parlak gözlerinin içine bakarak. Gerçekten anlıyorum ama benim önce konuşmam doğru olmaz. Böyle olup olmadığını yalnız sen anlarsın, dedi Stepan, Levin'e şeytancı gülümseyerek. Peki sen ne dersin buna, diye sordu titrek bir sesle Levin. Yüzünün bütün kasları titriyordu. Olayları nasıl karşılıyorsun? Stepan Arkadyevich bakışlarını Levin'den ayırmadan şabbiz şarabını yavaş yavaş içti. Ben bundan fazlasını dileyemem, dedi. Benim kanımca bu olabileceklerin en iyisidir. Ama yanılıyor olmayasın. Kimden söz ettiğimizi biliyor musun, dedi Levin karşısındakine yiyecekmiş gibi bakarak. Öyle bir şeyin olabileceğini düşünür müsün? Düşünürüm, neden olmasın? Nasıl, gerçekten mi? Bunun olabileceğini mi düşünüyorsun? Hayır, bana düşünceni açıkça söyle. Ya reddedilirsem? Aslında benim beklediğim de bu. Ne düşünce, dedi Stepan Arkadyevich heyecandan gülümseyerek. Ben böyle düşünüyorum, aklıma takılıyor. Bu benim ve onun için çok korkunç bir şey olurdu. Bakalım, görürüz. Genç kız için bunda korkunç bir yan yok. Bir genç kız evlenme önerisi almaktan her zaman gururlanır. Belki başka genç kızlar için geçerlidir bu, ama onun için değil. Stepan Arkadyevich gülümsedi. Levin'in ne düşündüğünü çok iyi biliyordu. Levin'e göre dünyadaki genç kızlar ikiye ayrılırdı. Birinci grupta onun dışında kusurları ve insancı zayıflıklarıyla tek sözcükte sıradan yaratıklar olan genç kızlar vardı. Öteki grupsa kusursuz ve bütün yaratıklardan üstün olan yalnızca ondan oluşuyordu. Stepan salça tabağını iten Levin'in elini tutarak salça alsana, dedi. Levin uysal uysal salça aldı ama Stepan'ın yemesine izin vermedi. Hayır, dinle beni. Bunun benim için ölüm kalım sorunu olduğunu anla. Bundan hiç kimseye söz etmedim. Yalnız sana anlatabilirim. Görüyorsun ya, ikimiz pek çok noktada farklı insanlarız. Kendi zevklerimiz, kendi düşüncelerimiz var. Bununla birlikte aslında senin beni anladığını biliyor ve bu yüzden de seni çok seviyorum. Ama Tanrı aşkına çok içten, açık sözlü davran. Stepan Arkadyevich gülerek, sana düşündüklerimi söylüyorum, diye onayladı. Daha da fazlasını söyleyeceğim. Karım gerçekten de çok olağanüstü bir kadındır. Stepan sözünün burasında karısıyla karşı karşıya bulunduğu üzücü durumu düşünerek içini çekti. Ön sezgisi çok güçlüdür. İnsanların içine bilir. Özellikle evlilik konusunda neler olacağını önceden bilir. Örnek olarak Matmazel Sawoskaya ile Bernstein'ın evleneceğini söylemişti. Kimse ona inanmak istemedi ama evlendiler. Neyse, karım senden yana. Ne demek istiyorsun? O, Kitty'nin yalnızca seni sevmekle kalmayıp seninle evleneceğini düşünüyor. Bu sözler üzerine Levin'in yüzü bir gülümsemeyle aydınlandı, neredeyse ağlayacaktı. Demek böyle söyledi diye bağırdı Levin.
Ayrım sonu.